Ayrım 14, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 141. 7. 1959 model Opel Kapitan. 1. Avrupa'ya doğru. Hepimiz çok sevmiştik Almanya'dan getirdiğim arabayı. Ne var ki fazla da keyfini çıkaramadık. O günlerde CHP Adalet Partisi koalisyon hükümeti çatırdıyordu. CHP kanadından gelen Maliye Bakanı Ferit Melen bir gün beni odasına çağırdı. Çok ciddi görünüyordu. "Biliyorum çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun," dedi. "Seni takdir ediyorum. Normal koşullarda senin hizmetinden vazgeçemem. Seni bırakmak istemem. Öte yandan senin hakkını yediğimizin de farkındayım. Bu yüzden seni bir dış göreve atamayı düşündüm. Görüyorsun, hükümet düştü düşecek. Belki de seçime gidilir. Eğer buraya onlardan biri gelirse seni rahat bırakmazlar. Onun için hazır ben buradayken senin yurt dışına atamanı çıkarmak istiyorum. Nereye gitmek istersin?" Hemen düşündüm. Fransızca konuşulan yerleri aklımdan geçirdim. Belçika'dan bıkmıştım. Fransa'dan başka yer yoktu. Ama ben açıkçası artık biraz rahat etmek, kendimi şöyle gönül rahatlığıyla edebiyata vermek istiyordum. Aklıma İtalya geldi. Roma tam bir sanat ve kültür kentiydi. İtalyancayı çabucak sökebilirdim. Orada bir maliye müşavirine düşen fazla bir iş olamazdı. Oysa Paris çok önemliydi. Hemen "Roma olursa sevinirim," dedim. Kurt politikacı hemen anladı aklımdan geçenleri. "Yağma yok," dedi. "Sen bize lazımsın. Ben Paris'i düşünüyorum. Ama büyükelçilik mali müşavirliği seni de tatmin etmez. Onun için sana iki görev birden vereceğim. Hem büyükelçiliğin hem de Uluslararası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki daimi temsilciliğimizin mali müşavirliğini yapacaksın." Boynumu büktüm. Biliyordum zaten nereyi istediğimi laf olsun diye sormuştu. Ben tam teşekkür ederek yanından ayrılıyordum ki durdurdu. "Sen her an yola çıkacakmışsın gibi hazırlan ama aslında korktuğumuz şey olmazsa Ekim'den önce gitmeyi düşünme. Bu yaz sana çok ihtiyacım olacak." Bakan bunu söylediğinde henüz Nisan ayındaydık. Gerçekten de ancak 1963 yılının Ekim ayında gidebildik Paris'e. Tabii yaz boyunca izin misin hak getire. Ben artık umudumu kesmek üzereydim ki bir gün bakan beni aniden yanına çağırdı. "Çabuk hazırlan, bir haftaya kadar gidiyorsun," dedi. 3 yıllığına Paris'e gideceksiniz ve bir haftada hazırlanacaksınız. Tabii bütün düzenimiz alt üst oldu. Bir yandan üçümüzün pasaportlarıyla ve döviz işlemleriyle uğraşmak, eldeki dosyaları yerime gelecek olan arkadaşa devretmek, bütün eşyayı bir odaya doldurup evi boşaltarak kiracı bulmak, arabayı satmak, bu arada da oraya nasıl gideceğimize karar verip ona göre biletleri sağlamak. Bu son nokta tuhaf görünebilir. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Oğlumuz evin balkonundan dışarısını seyrederken Ulus Meydanı üstünde çarpışan uçakları görmüş ve bundan çok etkilenmişti. Uçağa binmenin sözünü bile ettirmiyor, bunalıma giriyordu. İstanbul Marsilya üzerinden deniz yoluyla gitmeyi de düşündük ama o hafta içinde vapur olmadığı gibi biletler de zaten çok önceden satılıyordu. Tren yolculuğunu kimse önermedi. Yataklı vagon, yemekli vagon yoktu. Almanya'ya başlayan işçi göçü nedeniyle trenler tıklım tıklım oluyordu. O koşullarda küçük bir çocukla 3 günlük bir yolculuğu göze alamazdık. Arabayla gitmeyi bile düşündüm ama onun işlemleri de hayli uzun sürüyordu. Ayrıca çok fazla eşyamız vardı. Brüksel'den dönerken bu yüzden çok eziyet çekmiştim. Ayrıca Orta Avrupa'da yağmur mevsimi başlamıştı. Tek başına olsam sorun değildi ama karımla çocuğumu böyle bir serüvene sürükleyemezdim. O sırada gazetedeki bir haber gözüme ilişti. Bosfor şirketi artan işçi trafiği nedeniyle her gün Münih'e seferler düzenliyordu. Haftada bir günde turistik lüks seferler koymuşlardı. Tuvaleti de olan bu otobüsler Niş'te iyi bir otelde bir gece konaklamak koşuluyla Münih'e 2 günde gidiyordu. Münih'ten öteye de Almanların rahat trenleriyle ulaşabilirdik. Aslında vakit azdı. Üstelik bagajımız da hayli fazlaydı. Neyse ki firmanın gazeteci olan sahibini tanıyordum. Telefon ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Bürokratik işlemler tamamlanmıştı. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi eşyayı ve arabayı elden çıkarmak için gazetelere yolculuk nedeniyle acele satılık Avrupa malı ev eşyası ve araba diye ilan verdik. Çok acıklı bir durum. Telefon susmak bilmedi. Arayanlar daha çok kadınlardı. Beyaz eşyayla ilgilenmiyorlar, kürk ve iç çamaşırı var mı diye soruyorlardı. Sonunda dayanıklı tüketim mallarını da öteki eşya ile birlikte bir odaya kapatmaktan başka çare bulamadık. Ama kiracı bulamamıştık. O konuyla da kayınbiraderim Nusret Otyam ve apartmanın yöneticisi ilgileneceklerini vaat ettiler. Ancak otomobile müşteri bulamıyorduk. Doğru dürüst müşteri çıkmıyordu. Gazeteye verdiğimiz ilan üzerine başvuranlar durumumuzu anladıkları için neredeyse bedavaya kapatmak istiyorlardı. Bir akşam anne tarafından uzak bir akrabamızla karısı Çık'a geldiler. Adam ücretli şoför olarak çalışıyordu. Bizim arabayı satacağımızı öğrenmişlerdi ama peşin paraları yoktu. Taksitle vermemiz için yalvardılar. Ben de o sırada burnumdan soluyordum, kabul ettim. O yıllarda yıllık enflasyon %5-6 civarındaydı. Paris'te kalacağımız 36 ay boyunca ayda biner lira ödenmesi koşuluyla 36 bin liraya arabayı satmayı kabul ettik. Değil bugünkü koşullarda, o zaman bile böyle bir pazarlık akıl kârı değildi. Nasrettin Hoca'nın dostlar alışverişte görsün örneği bir işti. Paris'te nasıl olsa yeni bir araba alacağımız için portatif radyosunu yerinden çıkardım. Bir de arabanın içini temizlemek için pille çalışan küçük bir el süpürgemiz vardı. Onu da alıkoydum. Sonradan bunlar için bizi çekiştirmişler. Ayrıca taksitleri de düzgün bir şekilde ödemediler. Dönüşümüzde daha 15 bin lira alacağımız kalmıştı. Keyfini tam olarak süremediğimiz arabamızdan da böyle ayrıldık. Paris'e götüreceklerimizi de çabucak hazırlayarak 4-5 bavulla yola çıktık. Gider gitmez büyük para harcayarak durumumuz olmayacağı için alacaklarımızı biraz geniş tuttuk. Neyse ki şirketin arkadaşım olan sahibinin hoşgörüsüyle bavullarımız da yüklendi. Bir sabah erkenden yola çıktık. Nişte daha önce arabayı getirirken kaldığım otelde geceledik. Yiğit halinden memnundu. Şirketin sahibi dostum bize 3 kişilik yer ayırdığı için onu pencere kenarına oturtmuştuk. Durmadan soru sorması bir yana bırakılırsa bizi hiç üzmediğini söyleyebilirim. 2. Paris'te ilk günler. Rahat sayılabilecek bir otobüs yolculuğundan sonra Münih'e ulaştık. Tavanında portbagaj bulunan bir taksiyle Hauptbahnhof'a gittik. Orada rastladığımız yurttaşlarımızın yardımıyla Paris trenine yerleştik. Yağmurlu puslu bir Ekim sabahı Paris'te Gare du Nord'da açtık gözlerimizi. Paris'teki meslektaşlarımızın yer ayırttığı, delegasyonumuzun yakın bir yerde Malez Herbe bulvarı üzerindeki otelimize gidip yerleştikten sonra mobilyalı bir ev aramaya koyulduk. Şansımız yaver gitti. Bizden önce Paris'te görevde bulunan Kemal Can Türk'ün boşalttığı evin henüz tutulmadığını öğrendik. Burası yine delegasyona yakın bir yerde, Rue Corniche'de Kont unvanlı bir Fransız dışişleri memuruna ait, 1890'lardan kalma ama çok iyi bakımlı, gösterişli, 6 katlı taş bir binanın 3. katındaki bir daireydi. Paris dönüşü, Hazine Genel Müdürlüğü'ne atanan Can Türk, burada çok rahat ettiklerini söylemişti. Hemen hemen aynı fiyata daireyi tuttuk. Aslında Kont, bütün katın sahibiydi. 3/2'si kendilerine kalacak şekilde katı ikiye bölmüştü. Bize kiraladıkları yer salon yemek odası biçiminde geniş bir mekanla yine geniş bir yatak odası, bir konuk odası, kat ikiye bölündüğü için ince uzun ama birçok dolabı olan mutfağı ve banyosu, eskice ama temiz ve gösterişli klasik tarzda mobilyaları olan, bize fazlasıyla yetecek genişlikte bir daire haline getirilmişti. Ev sahibinin ısrarla kirayı nakit olarak doğrudan doğruya kendisine ödememiz isteğinin nedenini eski bir hesap uzmanı olarak hemen anlamıştım. Fransa'da bütün banka hesapları maliyece sürekli denetim altında tutulduğu için Kont böylece kira gelirini en azından önemli bölümünü vergi dışında bırakacaktı. Kiracıların yabancı diplomat olmasını bunun için yeğliyordu. Bizim dokunulmazlığımız vardı, vergi memurları bize soru soramazlardı. Türkiye'de ev kiralayan yabancıların dedikleri gibi biz de Fransız maliyesinden bize ne diyerek Kont'un koşullarını kabul ettik. 3. Alışmış kudurmuştan beterdir. Eve yerleştikten ve işe başladıktan sonra kesemize göre bir araba almanın yollarını aradık. Gerçi Belçika'dayken dilimiz yanmıştı ama tek çare yine bankalardan kredi almak gibi görünüyordu. Broşürleri inceledik, galerileri dolaştık. Fiyatına göre bize en uygun araba o günlerde yeni piyasaya sürülen Renault'un 12 tipiydi. Burada da iki engel çıktı karşımıza. Birincisi, istek çok olduğundan hiçbir acente 3 aydan önce teslim sözü veremiyordu. İkincisi ise insanın iyi şeylere kolay alışması ile ilgiliydi. Renault 12'nin içine oturduğunda o ilk modelde direksiyon alışılmadık bir biçimde şoföre göre yanda ve çarpık gibi duruyordu. Ayrıca ne kadar yeni model de olsa sınıfı açısından bizim Opel Capita'nın konforundan yoksundu. Bir de kaplumbağa adı takılan Volkswagen vardı gündemde. Onu da eşim yine Opel'e kıyasla hem içinin ve bagajının dar olması hem de gürültülü çalışması nedeniyle istemiyordu. O istediğinin Château de la Muette'ndeki merkez binasında bir pano vardı. Bu panoya kiralık ev arayanlar, şu ya da bu nedenle eşyalarını satmak isteyenler, birlikte oturmak ya da geziye gitmek için arkadaş arayanların ilanları asılıyordu. Panoda bazen ilginç fırsatlar da çıkabiliyordu. Toplantı için şatoya her gidişimde panoya bir göz atıyordum. Bir gün gözüme ilginç bir ilan ilişti. Görev süresi biten Kanadalı bir diplomat arabasını satıyordu. Almak isteyen yine bir diplomat olursa diplomatik indirim süreceğinden fiyat çok ilginç olacaktı. Araba 1959 model bir Opel Capitan'dı. 4. Eski dost. Fazla düşünmeye gerek görmediğim tahmin edilebilir. Eşim de eski arabamızı çok sevmişti. Hemen telefon ettim, randevulaştık. Bu seferki Opel çift renkli, üst tarafı beyaza yakın açık bej, alt tarafı çok açık filizi yeşil bir arabaydı. Görünüşü eskisinden biraz daha farklıydı ama bildiğimiz eski dosttu bu. Kısa bir pazarlıktan sonra anlaştık. Ertesi sabah araba kapımızdaydı. Yeşil Opel, biz ona öyle diyorduk, yaklaşık 3 yıl bize kusursuzca hizmet etti. Paris'te onunla dolaştık. Gezilerimizi onunla yaptık. Bize önemli sayılabilecek bir sıkıntı verdiğini anımsamıyorum. Sadece bir kere, o da arabanın suçu değildi, epeyce sıkıntı çektim. Bazı akşamlar ev yakın olduğu için bulvar üstünde delegasyona ayrılan park yeri boşsa arabayı orada bırakıyordum. Bir akşam yine orada bırakıp eve yaya dönmüştüm. Gece canımız biraz dolaşmak istedi. Oğlumuzu da yanımıza alarak arabaya kadar yürüdük. İyice yaklaştığımızda bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Dikkat edince dört lastiğin de inik olduğunu anladım. O günlerde terörist Ermeniler Türk diplomatlarına karşı çeşitli eylemler düzenliyorlardı. Delegasyonun önünde diplomatik plakalı arabayı görünce lastiklerin havasını boşaltmış olmalıydılar. Ne var ki bu bir tuzak da olabilirdi. Arabanın altına bir bomba da yerleştirmiş olabilirlerdi. Tabii hemen eve döndük. Delegasyon başkanına telefon edip durumu anlattım. Büyükelçiliğe ve polise de haber verdik. Bomba uzmanı polisler hemen geldiler. Bomba yoktu ama lastiklerin durumu sandığımdan kötüydü. Havaları indirilmemiş, bıçakla kesilmişlerdi. Ertesi gün dört lastiği de değiştirmek gerekti. Üstelik sigorta poliçemde terörist eylemler için garanti maddesi bulunmadığı için kendim ödemek zorunda kaldım. Polis de bu işi yapanları bulamadı. Daha doğrusu doğru dürüst araştırdıklarını sanmıyorum. 5. İki acı olay. Paris'e gittiğimizde o istediği nezdindeki heyetimizin başkanı Merkez Bankası eski genel müdürü Münir Mostar'dı. Münir Bey işinde çok ciddiydi. Hatta yüzü biraz asık görünürdü ama mesai saati bittikten sonra her şey değişirdi. Çekmecesinden şişesini çıkarır, benim gibi yakın mesai arkadaşlarına viski ikram ederdi. Çok sağlıklı görünüyordu. Aslında kalbinden sorun olduğunu hiç hissettirmemişti. Bir gece sabaha doğru telefon çaldı. Arayan heyetten Ahmet Tufan Gül çok şaşkın ve üzgün bir sesle Münir Bey'i yitirdiğimizi söyledi. Evinden arıyordu. Ölüm raporunu veren doktor az önce gitmişti. Ne yapacağını bilemiyordu. Acele giyindim gittim. Durum gerçekten de çok üzücüydü. Başkanın eşi perişan durumdaydı. Ahmet de çok şaşkındı. Münir Bey pijamalarıyla yatak odasında sırt üstü yatıyordu. Çok ani ölmüştü. Baktım gözleri açık, çenesi sarkık. Bu işlerde çok deneyimliymişim gibi çekinerek yanına gittim, gözlerini kapattım, eşine çenesini, ellerini ve ayaklarını bağlamak gerektiğini söyleyerek tülbent istedim. Bütün bu tuhaf işleri nasıl becerdiğimi doğrusu hala bilmiyorum. Münir Bey'in cenazesinin kaldırılması, namazının kılınması bayağı sorun oldu. Paris'te Hanefi mezhebinden imam bulunamadığı için Şafii mezhebinden Cezayirli bir imamın arkasında saf tuttuk. Paris Camii'nin avlusunda kıldık namazını. Cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi de kolay olmadı. Savcılık izni, ölüm ve tahnit raporları, gümrük çıkış belgesi gibi formaliteler birkaç gün aldı. Tevekkeli değil, bizim bürokratik mekanizmayı Fransızlardan kopya çekmişiz. Münir Bey'in kaybının üstünden fazla bir zaman geçmemişti. Bir gece yarısı yine telefonumuz çaldı. Karşımdaki bir Fransız polis memuruydu. Soyadı Akev olan birisini tanıyıp tanımadığımı sordu. İsmail Hakkı Akev, Fransız Türk Kültür Cemiyeti Başkanı'ydı. Dostumdu. Ödül alan Kedi ve Ölüm romanımın Fransızca'ya çevrilmesi ve Paris'te yayınlanması konusunda temaslarda bulunmak üzere geleceğini yazıyordu. Polis memuru dostumun bir lokantada yemek yerken aniden düşüp ölmüş olduğunu, adımı ve telefon numaramızı cebinden çıkan adres defterinden öğrendiklerini, kendisinin morgda olduğunu, teşhis için mümkünse hemen gelmemi söylüyordu. Beynimden vurulmuşa döndüm. Adresi alarak hemen kalkıp giyindim. Gerçekten de olay polisin anlattığı gibi olmuştu. Lokanta sahibi de ifade vermek için tutuluyordu. Ertesi sabah İstanbul'da oturan avukat kardeşine telefon ederek durumu bildirdim. Hazin bir törenle onu da İstanbul'a uğurladık. 6. Araba ve protokol. Benim resmi görevim Büyükelçilik Mali Müşavirliği olduğu için Fransız dışişlerinin protokol listesine dahildim. Bu nedenle Cumhurbaşkanı General de Gaulle'ün geleneksel yılbaşı resepsiyonuna davet edilmiştik. General protokol kurallarına titizlikle uyulmasını isterdi. Resepsiyon çağrılarında kravat noir ibaresine yer veriliyordu. Bunun smoking giyilmesi gerektiği anlamına geldiğini Brüksel'deyken öğrenmiştim. Asıl sorun Elize Sarayı'na nasıl gideceğimizdeydi. Bütün öteki diplomatların şoförleri vardı. Davete onlar götürür ve dönüşlerini beklerlerdi. Belki taksiyle de gidilebilirdi ama bu da bizi küçümsemelerine yol açabilirdi. Ben kara kara düşünürken, Ankara'dayken bakanın özel kalem müdürlüğünü yapan Yılmaz Güdenler imdadıma geldi. Yılmaz o tarihte çok genç, çok sevimli, yardımsever bir arkadaşımızdı. Durumum ve sıkıntımın farkındaydı. Beni sevdiğini biliyordum. Siz merak etmeyin üstadım dedi. Ben bir şoför kasketi uydurur, saraya sizi ben götürürüm. Sonra da arabayı sarayın köşesinde bir yere park ederim. Resepsiyondan çıkınca Neşecan Hanım'la ikiniz biraz hava almak istiyormuş gibi yapar, saraydan yaya çıkarak arabanıza kadar yürürsünüz. Bu öneri çok makbule geçti. Önemli olan sarayın kapısından şoförlü bir arabayla girmekti. Tabii teşekkür ettim. O akşam ben smokinli, karım uzun etek tuvaletli arabamızın arkasına geçip oturduk. Yılmaz şoför kasketiyle direksiyonun başına geçti. Elize Sarayı'nın merdivenlerinin önünde durduk. Yılmaz 40 yıllık makam şoförüymüş gibi koşup kapımızı açtı. Biz de salına salına merdivenleri çıktık. O akşam kendisi protokole pek düşkün olduğu halde General de Gaulle davetli diplomatlara çok ayıp etti. Resepsiyonun başlama saatinden 2 saat geç geldi. O gelinceye kadar büfede açılmadığı için hepimiz yutkunup durduk. Bize başkanın hepimizle tanışıp el sıkışacağı söylenmişti. Oysa geç vakit gelen başkan sadece kapıya yakın duran birkaç kişiyle tokalaştıktan sonra ortalıktan kayboldu. Neyse ki yiyecek içecekler hayli zengindi. Resepsiyondan çıkarken kapıdaki protokol memuru arabamızı çağırmak için plaka numarasını sordu. Gerçi kar yağıyordu ama biz kararlaştırdığımız gibi biraz hava almak istediğimizi söyleyerek salına salına yürüyüp çıktık saraydan. Yılmaz hayli yakın bir yerde park etmişti arabayı. Yedek anahlarımızda kapısını açıp bindik ve kimselere görünmemek için oradan çabucak uzaklaştık. O sırada OECD delegasyonumuzun başında Münir Bey'in yerine atanan yine maliye kökenli Cahit Kayra bulunuyordu. Aslında OECD protokolüne göre konumu büyükelçiydi ancak Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki ezeli ve ebedi çekişme nedeniyle Cahit Bey'den büyükelçi kadrosu ve unvanı esirgenmişti. Bunun pratik sonucu kendisine ikametgah, makam arabası, şoförü ve büyükelçilik ödeneğinin verilmeyişiydi. Cahit Bey'in ısrarı üzerine Maliye Bakanlığı Türkiye'den bir araba ve bir şoför gönderdi. Ne var ki araba Amerikan yardımı olarak verilen hayli köhne bir Amerikan arabasıydı. Paris'te bu arabaya bakım yapacak garaj ve yedek parça bulmak neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden Cahit Bey arabayı ve şoförü geri göndermek zorunda kaldı. Cahit Kayra geçici bir şoför de bulamadığı için karı koca resepsiyonlara kendi arabalarıyla gider, görünmeyecek bir köşede park eder, ıslanma pahasına gidecekleri yere yayan giderlermiş. Oysa daha sonraları onun görevine dış işlerinden bir büyükelçi atanınca her şey değişti. Lüks bir konut, hizmetçi ve aşçılar, son model bir araba ve eğitimli bir şoför tahsis ediliverdi. 14. ayrımın sonu sayfa 149.